Tebe 16. sohbet 24. ayetten itibaren. Euzubillahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi şrah li sadri ve yessir li emri ve hlul ukdeden min lisani yefkahu kavli. وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِذِكْرِ فَهَلْ مِنْ مُدَّكِرٍ. Biz bu Kur'an'ı yemin olsun ki çok çok kolaylaştırdık. Zikir için, öğüt almak için. فَهَلْ مِنْ مُدَّكِرٍ. Nerede öğüt alıp yaşantısına geçirmek isteyen. سُبْحَانَكَ لَا اِلْمَ لَنَا اِلَّا مَعَلَّمْتَنَا اِنَّكَ اَنْتَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ. Ya Rabbi sen Sübhansın. لَا اِلْمَ لَنَا. Bizim ilmimiz yoktur. İlla muallemtena, illa ki senin bize öğrettiğin vardır. Senin bize öğrettiğinden başka bizim ilmimiz yoktur. İnneke entel alimul hakim, sen alimsin, hakimsin. Ve ma tevfiki illa billah, muvaffakiyet ancak Allah'ın tevfiki iledir. Esselatu vesselamu aleyke ya Resulallah, Esselatu vesselamu aleyke ya Habiballah, Es-salatu ve's-selamu aleyke ya seyyidel evvelin vel ahirin velhamdülillahi rabbil alemin. Evet, geçen hafta 23 ve 24'ü işlemiştik ama 24'ten bir kısım kalmıştı. Onunla beraber devam edeceğiz. 24'ün başında de ki diye Peygamber Efendimiz'e bir emir vardı. Size göklerden ve yerden rızık veren kimdir? Cevabı beklemeden yine de demesine bekliyor Peygamber Efendimiz'e. Kulillah, de ki Allah. Biliyorsunuz aynı cevabı Mekkeliler, Mekke müşrikleri de vermişti. Bununla ilgili ayetleri topladım bugün ama bilmiyorum şey yapsam mı. 1, 2, 3, 4, 5, 6, yaklaşık 8, 9 yerde bu temalı ayetler var. De ki şunları yapan kimdir? Diyecekler ki sana Allah. Ondan sonra da Allah-u Teala'nın bir yorumu, serzenişi var. Mesela de ki dedikleri şunlar ayetlerde: sizi kim rızıklandırıyor? İşitme ve görme yetisini kim veriyor? Ölüden diriyi kim çıkartıyor? Müdebbir olan, yani işleri idare eden kim? Bu 10.31'deydi. 23. surede yerdekiler kime ait? 7 semanın ve azim olan arşın Rabbi kim? Her şeyin hükümdarlığı elinde olan kim? Kayıran ama kayırılmaya muhtaç olmayan kim? 29. surede gökleri ve yeri kim yarattı? Güneşi ve ayı kim musahhar, yani emrinizle amade kıldı? Gökten suyu kim indirdi de ölümünden sonra yeryüzünü diriltti? Üç yerde de gökleri ve yeri kim yarattı diye var. Ve kendilerini kim yarattı? Bunlar Allah-u Teala'nın Peygamber Efendimiz'e sor diye dedikleri hususlar. Yani bu hususları sor bakalım onlara. Onlar da diyor ki kulillah, pardon, galallah. Onlar da Allah dediler. Yani bu sorulara itiraz etmiyorlar. Kim diye sorusuna ne diye cevap veriyorlar? Allah diye cevap veriyorlar. Ama ayetin diğer kısımlarında da ama onlar ittika etmeyecekler mi? Yani sakınmayacaklar mı? Takvalı üzere davranmayacaklar mı? Tezekkür etmeyecekler mi? Nasıl büyülenmişçesine aldanıp gerçekten uzaklaşıyorsunuz diye Allah-u Teala'nın onlara bir serzenişi var. Nasıl çevriliyorlar diye, yani gerçekten nasıl çevriliyorlar diye ikaz var. Peygamber Efendimiz'e elhamdülillah de, fakat bunların ekserisi akletmezler, aklını kullanmazlar. La yaakulun diye ayet var. Elhamdülillah de var. Ekserisi bilmezler. İlkinde akletmezler, bunu da bilmezler diye. Zararı giderebilirler mi kendilerinden? Eğer Allah onlara bir zarar vermek isterse onlar kim giderecek var? Bir de Allah bir onlara rahmet dileverse onu giderecek kim diye cevap var. Bir de nasıl döndürülüyorlar diye. Bunları toparladım çünkü ben de merak ediyordum. ilk bahsettiğim konularda de ki onlara sor bunları yapan kimdir diye, müşrikler bile, hani biz sanki Allah tanımaz ateist gibi anlatılıyor bize, değil, Allah'tır diyorlar. Yani yerden rızkı kim vermek, kim gökleri yeri kim yaratması, hükümdarlık kim, bunlara Allah diyorlar. Ama devamını getiremiyorlar, işte hata yapıyorlar. Allah-u Teala'nın da işte nasıl döndürülüyorsunuz, akıl etmiyorlar onlar gibi ifadeleri var. Aynı bu ayette de, işte bugün işlediğimiz ayette de, size göklerden ve yerden rızık veren kimdir dediklerinde, sen onların cevabını vermeden, onlar bocalarken, ya Allah da işte ama bu ne olacak falan derken, cevabı yapıştır de diyor tabiri caizse. Allah de. Onları sustur. Bu sonrası işte bugün işleyeceğimiz kısım ilginç. Ve inna ev iyyaküm. Biz yahut da siz. Lealle hüden ev fi dalalin mübin. Belki de bir hidayet üzerinde ya da apaçık bir dalalet içindeyiz. Bu şöyle anlaşılabilir. Bu ifade günümüzde kullanılıyor, hoşuma gidiyor. Ya biz doğruyuz ya da siz doğrusunuz. Ya biz hidayet üzerineyiz ya da siz. Ya biz dalalet içindeyiz ya da siz dalalet içindesiniz. Yani bunun biraz daha izahlı açıklaması bu. Bakın buna Allah-u Teala peygamberine böyle demesini istiyor. Şöyle olabilir mi? Ya belki de biz dalalet içindeyiz. Değil. Yani ölün olmayacağı muhakkak. Yani bu cevabı belli olan sorular içerisinde. Cevabı belli de onların idrak etmesi için onlara bu şekilde bir soru sorduruluyor. Yani ya böyle ya böyle. Öyle olmayacağına göre durum farklı. Burada bir ifade var. O hoşuma gitti. Ala hüden diyor. Hüden biliyorsunuz hidayet. Hidayet ne demek? Hedefe varılacak doğru yol üzerinde olmak demek. Yani sırat-ı müstakim üzerine olmak demek. Bunun zıttı da dalalet. Delalet değil, o bazı yerlerde yanlış geçiyor. Kalın olarak okunuyor, datla okunuyor. Dalalet. Bu da hidayet üzerine olan sırat-ı müstakim üzerinde bulunmama hali. Başka bir ifadeyle sapkınlık hali. Sapıtma hali. Sapıtma hali nasıl? Yani ya bir yol üzerinde olursun ya da ondan sapmış üzere olursun. Başka bir yol yok çünkü. Hedefe gidecek bir tane sırat-ı müstakim var. Şimdi burada Rabbim Kur'an-ı Kerim'inde hiçbir kelimeyi boşu boşuna kullanmayan Rabbim haşa ala hüden demiş. Bakın orada Arapça bilenler baksın. Le ala hüden. Ala üzerinde demek. Bir şeyin üzerinde. Bak devam edin. Fi dalalin mübin. Dalalette olma konusunda ise burada fi kullanmış. Fi de bir şeyin içinde demek. Bak hidayete ala kullanmış. Dalalette olma durumuna da fi demiş. Burada güzel yorumlar var. Özellikle Bayraklar Bayraklı'nın yorumu çok hoşuma gitti. Bakın hidayetin üzerinde olmak. Yani hidayet sağlam bir yol diyor. Onun üzerinde yürürsün sağlam bir yolda. Ama dalalet diyor çamur gibidir. Bataklık gibidir. İçine batarsın. Bu harfi cer deniyor buna. Edatlar deniyor. Bunu çok güzel bir şekilde açıklamış. Yani sapasağlam bir yolun üzerinde batma, içine girme, düşme şansın var mı? Yok. İsmail Hakkı Bursevi Hazretleri de ata biner gibi demiş buna. Aynı şeyi inceliği yakalamış. Yani atın üzerinde durur gibi at da seni götürüyor. Hatırlıyor musunuz? Fatiha suresini işlerken sırat-ı müstakime ismi fail demiştik. Yani ismi fail ne demek? Fiiliyatı olan demek. Pasif bir yol değil. Üzerinde bulunduğun müddetçe seni alıp götüren, bir de kelime kökü olan game, ayağa kaldırmayı da işin içine alırsak, seni ayağa kaldıran yol manasında. İşte bu alayla beraber sen böyle yolun üzerinde sanki ata binmiş gibi gidiyorsun. Ama bu yolda değilsen geriye ne kalıyor?
dalalet kalıyor. Yani ya o yolun üzerindesin ya da dalalet üzerindesin. İşte Peygamber Efendimiz'in dediği de o. Yani ya böyle ya böyle. Yani üçüncü bir seçenek yok arkadaşlar. Ya hidayet üzerindesin ya da dalalet içindesin. Ve bakın burada da mübin diyor ya, mübin de apaçık demek. Yani şüphesi olmayan bir dalalet. Bak şey için bu hidayet için bu apaçık kelimesi gelmemiş. Dalalet için gelmiş. Yani kıvırma derler ya şeyde. Yani ya şöyle ya şöyle. Yani bir de araları var diyor. Yok ya, net. Allah'ın kuralları net. Ya sen İslami kurallara uyarsın ya da onun dışındasın. Ya işte şurası doğru da bak şurası şöyle değil. Yok, böyle bir şey yok. Bakın küfür denilen bir konu var şeyde. İslami literatürde, fıkıhta. Sen Kur'an-ı Kerim'in, bakın burası çok ilginç, burayı çok iyi anlayın. Son zamanlarda bunun üzerine ciddi oyunlar var ve ben bunun dış etkenler üzerinden İslamiyet'i bozmak üzere örgütlenmişlerin bir oyunu olduğunu inanıyorum. Şu Kur'an-ı Kerim var ya, bu Kur'an-ı Kerim'in üzerindeki bütün kurallara sen amenna demek zorundasın. %99'una amenna dedin, iman ediyorum dedin ama bir yer ya bu devirde de böyle olmaz ki ya dedin ya,
bitti.
Buna ben demiyorum bakın, buna küfür deniyor. Çıkıyorsun. Bununla ilgili ayet de var. Onlar diyor ki Kur'an-ı Kerim'in bir kısmını alırlar, bir kısmını reddederler diyor. Ona küfür ederler anlamı, kafir olanlar anlamında ifade kullanılıyor Kur'an-ı Kerim'de. Yani alimler de bu hükümleri çıkar ya, kafalarına göre çıkarmıyorlar. Şu an burada açıklayamayacağım. İslam'la ilgili öyle hükümler var ki şaşarsınız. İpucu vereceğim, namaz. Açıklamayacağım, ben de sonradan öğrendim. Namaz kılmayanların hükmü konusunda o dört büyük mezhebin alimlerin görüşlerini lütfen bir okuyun. Bir de günümüzde bakın, şöyle şöyle de olsa olur ya, aslında şöyle şöyle diyenleri bir kıyas edin. Girmek istemiyorum ayrıntılarda. Meraklısı bunu okuyacaktır. İşte bu ayette de bu işaret ediliyor. Ya sen hidayet üzerinde, o sağlam yolda onun üzerindesin ya da delaletin, ama apaçık olan delaletin, ilginç. Yani müminlere göre, iman etmişlere göre apaçık olan dalalet bataklığının, çamurunun içerisindesin. Başka da bunun grisi yok. Beyaz var, siyah var. Yani burada da ayağınızı denk alın şeklinde çok ilginç bir ifade var. Ya biz diyor, ya siz. Ben bunu bazen sohbetlerde şöyle diyorum. Yani ya bizde bir hata var, ya Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'de hata var haşa. Yani şunu demek istiyorum. Peygamber Efendimiz'de hata olmayacağına göre hata bizde. İşte bunun en yüksekten ayetsel ifadesi olarak geldi.
Bana. Diğerlerine bence yanına da yaklaşmak lazım. Çünkü insan nefsi kıyabiliyor bu tarafa. Söyleyeyim ben size. Yani biz o kadar bile, ben kendi şahsımda çok derler, çok böyle sağlıklı, çok sağlıklı falan böyle inanmışım ama çok da kendimi takva sahibi hissetmiyorum. Yani o ceryanlara bir bakayım, merak edeyim dediğin zaman ısrarla kayabilirim. Bence hiç gerek yok. Şu anda bizim aldığımız eğitim, gördüklerimiz zekatı, hani öğrenme kastımla dahi bakmak bence doğru.
Yok yok, ben şuna bakın dedim. Dört mezhep var ya, yani Ebu Hanife, Hanbeli, Maliki ve Şafii. Yani benim aslında mezhepler konusunda daha geniş bir görüşüm var. Bununla ilgili konuşmuyorum. Sadece dört mezhep özellikle değerlendiriliyor. Bu dört mezhebin namaz kılmayanlara nasıl uygulamalar yapılacağıyla ilgili yerlere bir bakın dedim.
Onda belirlediniz yok. Diğer çete var ya, çete bunu bulandılar, şu anda çete var ya.
Evet.
Onlara da işte vecetmek lazım. Bakma, dinlemek lazım.
Doğru. Evet. Ya doğru, yani bakın çok sağlam gitmek lazım. İnsanlar ya bir de şu kişi ne diyor, bir de şu kişi ne diyor diye gittiklerinde maalesef insanların sadece bir yere ait olma tehlikesi var. Hatırlıyor musunuz? Hanifli konusunda bunu işlemiştik bir iki sene evvel. Hanifli konusunda Rum suresinin 32. ayet, 30'dan itibaren 32'ye kadar olan ayetlerinde ciddi bir tehdit vardı. Onlar diyor dinlerini parça parça ettiler, Şialara böldüler, her hizip kendisindekiyle ferahlanmaktadır diyordu. Burada hangi tehlikeye işaret ediyor ve bunlara müşriklerin sıfatları olarak yer alıyordu bir önceki ifadeye bakarsak. Elbette değişik görüşlere bakacaksınız. Zaten Nahl suresinde de bal arısı övülürken onlar her türlü kovanlara giderler, dağlara giderler, çiçeklerden alırlar diyor amenna. Ama ayağını çok sağlam yere basmak zorundasın. O özellikle son 10 yıldır 20 yıldır türeyen ya da desteklenen ya da türetilen alimler var. Sadece bu doğrudur deyip arkasına gittiğine tehlikeli. Çünkü oryantalistlerin, misyonerlerin şöyle bir taktiğinden bahsediliyor. 9 şey doğru söyleniyor. Bu hipnozda da vardır. Bakın ben biraz hipnozun teorik kısmıyla ilgilendim. Kişiye hipnotik telkinleri verip de onun da normalde yapamayacağı bile davranışları yaptırırken önce karşındakini ikna ediyorsun. Yani karşındakine güven veriyorsun. Bilinç altında bir pencere ayarlıyorsun, aralıyorsun. Daha sonra o teknik icabı bazı telkinleri oradan gönderebiliyorsun. Yoksa bu olmadan, değil mi baba sen de ilgilendiriyor. Direktman ona yaptıramıyorsun hareketleri. Yani bu olumlu olsun olumsuz olsun aslında hipnoz olumlu olarak kişiyi davranışlarıyla ya da düşünceleriyle düzeltmek için yapılır. Yani ilimsel bir şeydir bu hipnotik şeyler şarlatanlık değildir gerçekten ilim vardır. Ama önce güven veriyorsun kişiye ondan sonra gevşiyor açılıyor o açık açıldıktan sonra aralandıktan sonra o işlemler başlıyor. Şimdi bunun negatifte kullanılan kısmı ne? Kişi çıkıyor, açıklıyor, şu şöyledir, bu böyledir. Aa diyorsun ki bu doğru söylüyor. Ama bir tane virüsü oradan yüklediğin takdirde bırakın kişiyi toplum bozuluyor.
İman gidiyor.
Çünkü bakın bir kişinin de değil. O mekanizmayla artık toplumda kutuplaşmalar başlıyor. Ya siz şöyle diyorsunuz ama işte bak o da alim, şunları şöyle diyor. Artık bunu toparlayamıyorsunuz. O yüzden kişilerin takip ettikleri şeylere çok dikkat etmesi lazım. Ha takip et. Tamam bu görüşü de al. Bu görüşü de al. Ama sadece bir kişinin takipçisi olmak İslam'ın ruhuna aykırıdır. Devam edelim. Gul. Yine de diyor. Gul denilen birinci muhatabı kim bu emrin? Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. De ki diyor. La tüselünne, size sorulmayacak, siz sorgulanmayacaksınız, mesul değilsiniz. Neden? Amma o şeyden ki ecremna, bizim cürüm olarak işlediğimiz şeylerden siz mesul değilsiniz, size sorumlu tutulmayacaksınız, siz sorgulanmayacaksınız. Peygamber Efendimiz de diyor. Devam ediyor. Vela nüselu amma ta'melun. Biz de sizin yaptıklarınızdan da aynı şekilde sorumlu değiliz. Sorulmayacağız. Bu neyi hatırlattı bana? Kafirun suresi var biliyorsunuz. Sürekli okuyoruz. Sizin taptıklarınız size, bizim taptıklarımız bize. Biliyorsunuz şeyi. Biz sizin taptıklarınıza tapacak değiliz. Siz de bizim taptıklarımıza tapacak değilsiniz. Sonu ne bunun?
Senin dinin.
Senin dinin sana ne? Yani din olarak algılanıyor. Bu meseleler var ya senin dinin sana, benim dinim bana. Demek ki kişilerin kafalarında oluşturdukları kendilerinin ne oluyor? Dini oluyor. İşte bu bir önceki ayetinden sonra bunun gelmesi şu. Hani deniyor ya bir tek gerçek var. Hidayet yolu. Ya o hidayet yolundasın ya da sapıksın. Yani dalalet yolusun. Bu neye benzer biliyor musunuz? Buradan Ankara'ya gideceksiniz. Otobana bindiniz ya bir tane yol var. Hani tren yolunu falan şeyi karıştırmayın yol olduğunu düşünün. Ya o yoldasınız o yolun dışında da kilometrelerce sağ tarafta kilometrelerce sol tarafta arazi var. O arazilerin hepsine ne deniyor? Dalalet deniyor. Hidayet mi? Bir tane ana yol var. Ya yolun üzerindesin ya da oradasın. Ya benim işte üç tekerleğim bu otoyolda duruyor da bir tekerleğim arazide. Hayır, takla atarsın, gidemez. Biraz gidersin, bir süre sonra takla atarsın.
Toprak
çeker.
Nereye çıkacağı da belli değil. Arazide.
Evet. İşte yani araziye gittin, nereye gideceği belli değil. Ya saplanır kalırsın, işte fi dediği o, tekerleklerin kalır, kimse de seni oradan kurtaramaz. Ya da diyelim gittin orada bilmem ne köyüne gittin. Hedefte değilsin. İşte lekum şey dinukum veliye din diyor ya orada. Senin dinin sana, benimki de bana. Bak yine Fatiha'ya gidiyor. Her yol Fatiha'ya çıkıyor. Hani demiştik ya Fatiha tekrarlanan yedi. Kur'an'ın en konsantre hali. Bu ne demek? Kur'an-ı Kerim'deki herhangi bir ayetin Fatiha'da muhakkak bir karşılığı var. Bak burada da Maliki Yevmiddin. Bak biraz evvel Sırat-ı Müstakim'den bahsettik. Burada da Maliki Yevmiddin var. Maliki Yevmiddin'i nasıl açıklamıştık? Din gününün sahibi. Allah-u Teala neden hesap günü demiyor, başka bir şey demiyor da, yani Kur'an-ı Kerim başka yerlerinde diyor. Fatiha'da neden sadece din günü deniyor? Çünkü Hucurat suresinde diyor ki, siz diyor dininizi Allah'a mı öğretiyorsunuz? Bak, dinimi Allah'a mı öğretiyorsun değil, dinine, yani Allah'ın dinine Allah'a mı öğretiyorsun bile değil. Öyle olsa bile çok büyük ifade. Sen kendi dinini diyor. Bak bunu diyen Allah. Dinini Allah'a mı öğretiyorsun diyor. Demek ki herkesin bir din anlayışı var. Yani dini var. Bak bu ayet olmasa ben bunu desem olur mu ya, herkesin dini mi olur falan. Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'de diyor, dininizi diyor. Bunu nasıl izah edebiliriz? Herkesin bir din yorumlaması var. Bir de Allah'ın gerçek dini var. Bu dünyada o kendi yorumlamana göre, anlayışına göre bir şeyler tutturdun gidiyor, yol tutturdun gidiyorsun. Allah-u Teala da karışmıyor. Ama ahirette bütün perdeler kalktığında, ikinci sure üfürüldüğünde herkes görecek. Kendini din zannettiğiyle gerçekten Allah'ın dini ne kadar örtüşüyor. İşte bunun hesaba çekildiği, değerlendirileceği güne, günün, güne din günü deniyor. Allah-u Teala da onun meliki, yöneticisi. Bizim Mehmet Ağacı Hoca'sı diyor, borusunu öten diyor. Hani bu dünyada herkesin bir borusu ötüyor diyor. Orada diyor sadece Allah'ın. Hüküm Allah'ın. İşte bu gerçekler var. İşte leküm dinüküm veliye din derken bu var. Demek ki kimselerin, oluşturdukları kişilerin dini. Başka bir ayette 234. Bu rakamları söylüyorum ki araştırmak isteyenler Kur'an-ı Kerim'den bunu bulsunlar diye. Onlar gelip geçmiş bir ümmettir. Onların kazandıkları kendilerinin, sizin kazandıklarınız da sizindir. Siz onların yaptıklarından sorumlu tutulacak değilsiniz. Aynı kelime ve la tüselünne amma kânu ya'melûn. Bunun bir izahı gibi. Bir tane daha var. Yunus suresi 41'de. Maşallah Yunus suresinde neler var ya. Eğer onlar seni yalanlarlarsa de ki benim işim bana aittir, sizin işiniz de size. Siz benim yaptığımdan uzaksınız, ben de sizin yapmakta olduğunuz şeylerden uzağım. Bu Amener Resulü'de de var biliyorsunuz. Leha ma kesebet ve aleyha mek kesebet. Onlara kendi kazandıkları var, diğerleri de kazanmak istedikleri var bu şekilde. Şimdi burada ilginç bir ifade var. Bu niye bu burada geldi bunun arkasına diye düşündüm. Şunu diyor, bakın insanlar bugün de dahil şunu söylüyor. Ya hacı hoca olmuş diyor, yaptığına bak diyor. Değil mi? Ya işte namaz kılıyor ama bilmem ne. Ya benim kalbim temiz diyor. Bak ben buna, bu ayetin güzel bir cevap olduğunu düşünüyorum. Ya tamam, siz bende bazı cürümler mi görüyorsunuz, günahlar mı görüyorsunuz? Ya bundan senin bir sorumluluğun yok. Eğer bunun bir cezası varsa bunu ben çekeceğim. Sen kendine bak. Senin günahın varsa da o da beni ilgilendirmiyor. Ya Müslümanın sübhan olma, yani bir insanın sübhan olma şansı var mı? Yok. Eksiksiz, tam, kusursuz olma ihtimali var mı? Yok. Kusursuz olan, sübhan olan kim? Allah-u Teala. Dolayısıyla Müslüman bile olsa bir cürüm peyda edecek onda. Ama onu yüceltip de ya işte ya ne yapıyor ediyor bilmem ne neydi dediğinizde koskoca bir inanç sistemine hakaret ediyorsunuz. Burada da bizim cürüm olarak işlediklerimizi diyen kim biliyor musunuz? Kim? Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Yani biz günah işlemeyiz demiyor. Bizim cürüm olarak ecremna diyor. Cürüm olarak işlediklerimiz var diyor. Ama diyor bundan size ne? Size sorulmayacak ki. E sizin de var. E ondan da diyor biz sorumlu değiliz. Bakın burada da ilginç bir ifade var. Müslümanların yaptıkları için ecremna diyor, cürüm işlediklerimiz diyor. Onların içinde de yaptıklarımız diyor. Bu ne demek biliyor musunuz? Yapılan her şey sakat demek. İman olmadığı takdirde. Yani Müslümanların yaptığı cürüm. Tamam hatalar var ama burada biz de sizin yaptığınız cürümlerden sorumlu değiliz demiyor. Ya da biz bizim yaptıklarımızdan sorumlu, siz de sizin yaptıklarınızdan demiyor. Tamam ki bizimki cürüm diyor. Yani bir iman var, yapılan hata var olabilir. Ama sizin bütün yaptıklarınızdan biz sorumlu değiliz diyor. Yani çember geniş. Çünkü biz biliyoruz ki davranışlar düşüncelerin sonucudur. Buna iman dersek, siz bir şeye iman edersiniz, onun dışı sonucu olarak bir davranış çıkar ortaya. En büyük hadis kitaplarının ilk hadisi ne biliyor musunuz? Ameller niyetlere göredir. İnnemel amelü bin niyye. Bütün ameller niyetlere göredir, niyet üstünedir. Bakın yüzlerce binlerce hadisi toplamışlar ama hep birinci sıraya bunu almışlar. Çünkü senin niyetin işe girerken düşüncenin bozuksa zaten amel dışarıda güzel bir güzel gözükse bile bir şeyi yok. Anlamı yok. Burada bunu ifade ediyor. Daha evvel de bir şey açıklamıştır hatırlarsanız. Amenu ve amelus salihatı. Bu kalıp çok kullanılır Kur'an-ı Kerim'de. Onlarca yerde geçer. En fazlası biliyorsunuz şeyle geçiyor Asr suresinde. İllezine amenu ve amilus salihatı diyor. Neydi orada? Asr geçip giden, azalmakta olan, sonu yaklaşan zamana yemin olsun ki yani zaman geçip gidiyor ama dikkat edin az kaldı. İnnel insane istisnasız bütün insanlık fil husr hüsrandadır. Yani hüsranda olmayan yok. Ama illellezi yine eğer biraz sonra parantez açıyor. Şunlardan olursan farklı. İllellezi yine amenü ve amelus salihatı. Bakın bunu bir iman, iki amelus salihatı, üç hakkı tavsiye eden, dört sabrı tavsiye eden olarak almışlar ama ben şöyle daha çok hoşuma gidiyor. İki, iki daha anlamlı. Yani amenü ve amelus salihatı. Yani iman eden ama iman ettiği ölçüde de salih amel işte ya. İman biliyorsunuz idraktır. Herkesin iman seviyesi farklıdır. Kişinin hayat boyunca da imanı artar azalır. Yani kemaliyet gösterir. Yani bundan 4-5 yıl evvelki senin iman düzeyinle şu anki farklı. Çünkü bir sürü Kur'an öğreniyorsun. Bir sürü hadis öğreniyorsun. Olaylardan çıkarıyorsun. Tecrübe yaşıyorsun. Farklısın ona göre. Ama senin amelinin de yaptıklarının da artık o seviyeye uygun olması lazım.
Evet.
Sana trigonometri anlatılmıyor ilkokul 2'de 3'te. Sana trigonometri anla soru soramazlar. Ama artık ortaokulda öğretildiği zaman da sınavdan çıkamazsın. İman seviyen yani bilgi seviyen, idrak seviyen arttı. Artık ondan sorumlusun. Bunu niye anlatıyorum? Eğer iman olmazsa yapılan işler de amelü salihatı olmuyor. Görünüşte salih amel. Ama iman yoksa o Allah indinde salih amel değil. Eğer öyle olsaydı birçok insanlığa faydası gözüken insanın cennetin baş köşelerinde olması lazımdı. Ama Allah-u Teala imanı şart koşmuş. Yani Hristiyan bile olsa Allah'a iman ettim demesi yeterli olmuyor. Bir kulu, insanı nasıl sen Allah kabul edersen? Sen Cebrail'e nasıl Allah kabul edersin? Haşa. Ondan sonra bu ana kural yok ya, değerlendirmeye alınmıyor. Yani hakim kimliğin yoksa, diploman yoksa sen hakim kürsüsüne getirilmiyorsun. Öğretmenlik diploman yoksa seni oturtmuyorlar, sınıfa koymuyorlar. Doktor değilsen ameliyata giremezsin. Yani ana şartlar var, ana geçerlilik var. İman etmemişsen yaptıkların bir anlamı yok. Değerlendirmeye alınmıyor. İşte buradaki ayete göre de cürüm falan değil. İman etmeyen grup ya, biz de sizin yaptıklarınızdan sorumlu değiliz diyor. İman yok. Yapılan her şey sakat. Ama ne zaman iman var? Doğru olma ihtimali yüksek, artık amellerin içerisine giriyorsun. Ama yine de eksiksiz değilsin. Elbette ki cürüm olacak sende. O cürümlerden de diyor ki tamam, onlar bizim cürümümüz. Onlar bizle Allah arasında. Sen karışamazsın diyor. Sana sorulmayacaktı. Sana ne? Niye sorguluyorsun? İşte hacca gitmiş ama şöyle yapıyor. Sen daha iyisini yap. Sen İslamiyet'in daha güzel timsali yok. Ama adamın niyeti o değil ki. Eleştirmek, baltalamak. Allah'ın dinine gidiyor aslında o laflar.
Dinin mücizitleri ne olur? Şimdi namazına hep yapıyoruz. Ben kendimi kandırıyorum. Söylüyoruz. Hacı hocam şöyle yapıyor. Ama dinle bunun kesinlikle alakası yok. Yani tabii. O din mücizitleri ona yakışıramadığımızdan biz bunları söylüyoruz.
Tabii ya, yani o benim. Bakın, kişisel hatam. İslamiyet'i bağlamaz o. Ha, sorumluluğun yok mu? Var. Eğer ben madem Müslümanım dedim, temsil makamında olmak zorundayım. Yani ben istediğim günahı işlerim diyemezsin. Çünkü sen artık Müslümanlık makamında bir timsalsın. Özellikle gayrimüslimlerin içinde olanların çok dikkat etmesi lazım. Yani Avrupa'da yaşayan mesela Müslümanlar var ya, çok çok dikkat etmesi lazım. Çünkü tebliğ ile anlatarak onları Müslüman yapamazsın. Çünkü doğduklarından beri bir öğretim silsilesinin içindeler. Annesi babası o şey yapamaz. Yani senin dininin yanlış olduğuna inanıyor. Sen ama öyle bir insani davranış içinde olacaksın ki, ama Müslüman olduğunu da gizlemeyeceksin. Ya bu ne güzel din diyecekler. Ve gerçekten de mesela Anadolu'nun Müslümanlığı nasıl sağlandı? Malazgirt Savaşı'ndan evvel Anadolu'nun zaten birçok kısmı Müslümanlaşmıştı. Kimdi o şey? Ahmet Yesevi Hazretleri'nin talebeleri, Horasan erenleri derler. Bakın bugün Anadolu'da birçok yerde türbeler var ya, çok eski devirlerden kalma. O alperenlerin şeyleridir. Öyle güzel bir Allah'ın izniyle sistemle yetiştirilmiş ki, daha Müslüman değil Anadolu coğrafyası gitmişler ve gittiklerinin alameti olarak da çınar ağacı dikmişler. Bizim orada kavak derler ona. O çınar ağacı bir alamet olmuş. Yani bir Horasan eri gelmiş oraya, ağacı dikmiş, ben buraya geldim. Ve davranışlarıyla, hareketleriyle öyle bir şey olmuşmuş ki Müslümanlara anahtar teslimi yer hazırlanmış. Gönüller önce fethedilmiş. İşte bu temsilin en büyük tebliğ olduğunun göstergesidir. Bu anlamda hepimiz yani biz namaz, bu sohbeti dinleyenlerin çoğunluğu namaz kılanlar, Kur'an'la haşır neşir olanlar, bunların çok daha, ben dahil herkesin çok dikkatli olması lazım. Ya ben tamam buyum ama kimseye bağlamaz, kendimi yaşıyorum. Doğru. Başkasını ilgilendirmez ama din adına, yaşadığın şey adına doğru olmak lazım. Geçen gün arkadaşla sohbet ettik. Asker arkadaşlarıyla beraber geldik. Eğitimde bize çuval gibi bir elbise vermişlerdi. Samsun'daydık. Eğitim elbisesi. Battaniye gibi bir şey. Keçe. Ya üzerine bir şey dökülüyor. Bir şey kenarından akıyor. Kir tutma şansı yok. Biz yan gelip yatıyoruz falan. Hareketler. Çimlerin üzerinde yuvarlanıyoruz. Bilmem ne. Sonunda bize yedek subayı elbisesi verdiler. Ya incecik gömlek. Ütülü pantolon. Ya dışarı bir çıktık arkadaşlar, baston yutmuş gibi yürüyoruz. Ya aynı biziz. Ne değişti? Bir elbise. İnanın şeyle sağa sola bakacağız ya, vücut olarak dönüyoruz arkadaşlar. Yani o elbise bir ağır incecik elbise ama kurşundan yapılmış sanki. Neden? O elbisenin hakkını vermek zorundasın. Üzerinde kalın, eğitimlerde, talimlerde kullandığın kalın elbise yok. İslamiyet de öyle. Madem bu dünyanın en güzel elbisesini, takva elbisesini giyiyorsun, ona özgü davranmak zorundasın. Ona rağmen senden cürüm çıkacak. Bunu dışarıdan gören, iman etmeyen bir kimse de ya şuna bak bilmem ne dediğin de işte bu ayette cevap veriliyor. elbette ben insanım, hata yapacağım, bizden cürümde çıkacak, zahir olacak, ama o bizle Allah arasında bir şey, sen karışamazsın, sen kendi işine bak diye de burada Allah-u Teala Peygamber Efendine de diyerek de güzel bir nasihat veriyor. Devam edelim. 26. ayet. Gul, bak yine bir emir, de ki Peygamber Efendimiz'e, yecme'u beynena Rabbena. Rabbimiz buradaki ifadesiyle hepimizi bir araya toplayacak, cem edecek. Sümme, daha sonra ise yeftehu beynena bil haklı. Hak ile aramızı fethedecek. Kelimeyi orijinal haliyle kullanmak istedim. Yani açacak. Ve huvel fettahü alim. O en güzel fettahtır ve alimdir. Şimdi feteha kelimesi Türkçe'de de biliyorsunuz kullanılıyor. Fatih ifadesinden çok kullanılıyor. Fetha açmak demek, fethetmek demek, kapalı olan bir şeyin açılması demek. Fatiha suresi de bu kökten, kelimeden, bu kökten köken alan bir kelime. Fetha, mesela Fatiha'yı şey yapayım, bir dizi başlayacak, bir süregen bir şeye başlayacak, onun ilk açılışına Fatiha deniliyor, en son kapanılışına da Hatim deniyor. Yani sezon finali gibi düşünün. Bir süregenlik var. O devam edecek silsilenin, sıranın ilk açılışına Fatiha deniyor. Hani yeri gelmişken açıklayayım. Fetiha açmak demek. Buradaki anlamıyla ise barizleştirmek, ortaya çıkarmak, o sayede de hakkı batıldan ayırmak anlamına geliyor burada. Yani bu dünya hayatında sapla saman birbirine karışmış. Dışarıdan baktığında aynı. Ama olayın iç yüzünü Allah-u Teala çok iyi biliyor. Bu tarafta o kadar ayırmıyor. Ama ikinci surdan sonra, Maliki Yevmiddin'den sonra Allah-u Teala farklılaştırıyor. Orada herkes karışık bir vaziyette bulunmayacak. Orada herkes hak ettiği yerde ve grupta bulunacak. Hani bunu Peygamber Efendimiz bir şekilde ifade ediyor. Ya Resulallah diyorlar, tabi sahabe efendilerimiz o günü çok iyi tahayyül ediyorlar, kafalarında canlandırıyorlar. Ya Rabbi biz seni şeyde nasıl bulacağız o kıyamet gününde? Yani o sahneleri görüyorlar, yaşıyorlar. Diyor ki, ben Livail Hamd sancağının tarif ediyor bayrağın şeklini, orada bulunacağı. Ki o Kevser havuzunun yanındadır. Oraya gelin diyor. Tabi hak etmeyenler istese de oraya gidemeyecekler. Çünkü neden? Melekler çevrelerini kuşatmış. O ayet-i kerime diyor ki o gün Allah'ın cezalandırdığı kim kimse cezalandıramaz. Onun bağladığı gibi kimse bağlayamaz. Yani hak etmeyenler oraya gidemeyecekler. Ama gidebilenlere Peygamber Efendimiz orada bir yer söylüyor. Buradaki fetiha şeyi yeftehu'yu o şekilde anlamak lazım. Çünkü işaretleri var. Mesela 30-14'te Rum suresi 14'te şunu diyor. Ve yevme tekumu sa'atu yevmeizin yeteferrakûn. Kıyametin kopacağı gün, işte o gün müminler ve kafirler birbirinden ayrılacaktır. Ferraka, fark kelimesinden geliyor. Ayrılacaklardır. 78-17, Nebe suresi 17'de, şüphesiz hüküm ve ayırma günü belirlenmiş bir vakittir. İnne yevmel faslı, bak burada fasıl deniyor, araya açma var ya, hani fasıla ara vermek. Yani insanların birbirleriyle grup grup olacağı ve birbirlerinden ayrılacağı fasıla. Yevmel fasıl diyor. Bak din var ya, din günü. Burada da fasıl günü, ayrılacak. Amelleriyle, görüşleriyle ayrılacakları günü diyor. Belirlenmiş bir vakittir diyor. Mikata. Bir sonraki ayette de yevme yenfehu fissuru fettehune efvaca. Bu sura üfürüleceği gün gerçekleşir ve siz bölük bölük gelirsiniz. Efvaca. Bu, hatırladınız mı kelimeyi? İzacae, evet, Nasr Suresi'de. İzacae Nasrullahi vel fethu ve reytennâse yethulûne fî dinillâhi efvaca. İnsanların bölük bölük, öbek öbek Allah'ın dinine girdiklerini gördüğünde diyor. İşte o gün insanların ayrılacağı bir gün. Ne kadar vakit var ona bakıyorum. Ona göre tamamlayacağım. 3 dakika var. Yetişir inşallah. Şimdi o şekilde değerlendirdiğimizde, o zaman yecme'u beynenna, bizim aramızı birleştirecek. Ama sümme diyor. Sümme belirli bir zamandan sonra da yeftaha, açacak. İşte o zaman kişiler, grupları belli olacak. Ama nasıl açacak bunlar? Rastgele bir ayrılma değil. Bilhabbı. Hak ile ayıracak. Yani kimse itiraz edemeyecek. Zaten ahiret sahneleriyle eğer ilgilenenler varsa Kur'an-ı Kerim'de çok değişik sahnelerden bahsediliyor. Mesela bir şey çok ilgimi çekti. Onların diyor biz kuşlarını, tayır kelimesi geçiyor, kuş kelimesi, boyunlarına asarız diyor. Ve onlar ki derker ki diyor, ya bu kitapta gizli saklı nasıl bir kitapmış bu? Gizli saklı her şey burada bahsediliyor bundan. Yani bir boyuna bir kuş asılıyor, kolye gibi ben tahayyül ediyorum Allahu Alem. O kuş da senin hangi kategoride olduğun, ne olduğun orada belli olacak. Hani bugün haç asmıyor kimseler. Haç asıyor, yani tamam o diyorsun ki bu Hristiyan. Yani altında binlerce kelimelik bir izahat var o kişiyle ilgili. Neye inandığı, neye inanmadığı değil mi? Bir şey, bir sembol belli ediyor onu. Askerlikte biliyorsunuz küçük küçük bir arma var. Bir armadan ne olduğu belli oluyor. Hangi eğitim almış, nerede, nasıl bir rütbeden. Onun gibi bir işaret. Kıyamet günü bırakın başkasına, kişiye bile kendisinin hangi kategoride olduğunu belli ediyor. Ama hak üzerinde. Kişi de itiraz edemiyor zaten ona. Ve huvel fettahul alim, ve Allah fettahtır, alimdir. Fettah ne demek? Bu açma eylemine, kapalı olan bir şeyi, izah yöntemini sürekli olarak çokça mübalağalı bir şekilde yapan demektir. İkincisi ilginç, el-alim. Bir ilim üzerine, bir bilgiyle, bir bilişle bunu yapandır. Bu bana neyi hatırlattı biliyor musunuz? Tasebe suresine ilk ayetine bir bakalım. 2-3 yaprak evvel. Güzel. Telefonlardan da sayfa çevirme sesi geliyor. Demek ki onlar da takip ediyorlar. Bak birin ne diyor? Elhamdülillah, hamd Allah'a mahsustur. Göklerde ve yerde ne varsa hepsi onundur. Burası müthişti. Bu sebebiri ses kayıtlarından özellikle bir dinlemenizi istirham ediyorum. Çok güzel bir ders olmuş Allah'ın izniyle. Ahirette de hamd onundur. Ne demek? Ahirette de insanlar öyle bir dirilişle dirilecekler ki, dirildiklerinde aman ya Rabbi, nasıl bir sistem bu böyle, nasıl bir teknoloji bu, nasıl bir muhteşem sistem diye Allah'ı övecekler. Niçin? İpucu var burada. Ve huvel hakimül habir. O en ince detayına kadar, hikmetine kadar olanlardan haberdardır. Bunun sonucu olarak aman ya Rabbi, bizim dünyadayken yaptığımızı ettiğimizi sen ne güzel bir kayıt sistemiyle tutmuşsun ve bizim karşımıza bunu nasıl bir teknolojiyle çıkarıyorsun. Aman ya Rabbi, elhamdülillah, övgü sana aittir demiştik, hatırlıyorsunuz. Hakim en ince detayına kadar, hikmetine kadar bilen demektir. Habir de haberdar olan. İşte bu Sebe suresinde de bu bugünkü ayet 26'nın son kısmı Fettahul Alim. Yani bu müphemliği, kapalılığı öyle bir açıyorsun ki, ama nasıl açıyorsun? İlimle. Bu ilimle açmasının sonucu olarak ne olacak biliyor musunuz? İşte hak üzerine insanlar ne kadar bir araya gel, bir gibi gözükseler de Allah onların aralarını açarak farklı farklı gruplara oluşturacak. İşte Allah-u Teala böyle bir ayrım gününden evvel bizim Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin divail hamd sancağının altında toplanabilecek o gruptan olmayı ve tabii ki hak üzerine oluyor bu. Biraz hak etmek lazım. O gayrette bulunan insanlardan olmayı nasip etsin. Sadakallahül azim.